Ayrım 10. İkinci bölüm. Zürih, İsviçre. Jennifer, Zürih, Kloten Havalimanı'ndaki otomobil kiralama şirketinin bürosundaki bir görevliye doğru yürüdü. Adam kafasını kaldırıp gülümsedi. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Dipnot, iyi günler, yardımcı olabilir mi? Guten Tag, bir otomobil rezervasyonu yaptırmıştım. Tabii, adınız neydi? Jennifer March. Görevli bir tomar kağıdı karıştırıp gülümsedi. İsviçre'de uzun süre kalmak niyetinde misiniz Frau March? Acaba araba rezervasyonu yaptırırken ne süreyle kiralamak istediğinizi belirtmediğiniz için soruyorum. Henüz bilmiyorum. 3-4 gün ama daha da uzayabilir. İtalya'ya geçeceğim. Tabii, nasıl isterseniz. Bugün araba konusunda biraz sıkıntımız var ama yine de sizin için aynı fiyata bir 4 çeker ayırdım. Her zamanki arabalarımızdan değil ama hoşunuza gideceğinden eminim. Sizin için de uygun mu? Uygun. İtalya sınırının hemen ötesindeki Verzo'ya gitmem gerekiyor. Bir de Wasserhorn tepesine. Oraya varmam ne kadar sürer? Jennifer bir an önce babasının cesedinin bulunduğu yeri görmek istiyordu. Görevli bir harita çıkarıp yolu gösterdi. Pek uzak sayılmaz. İsviçre küçük bir ülkedir. Havalimanından 3 ya da 4 saatten fazla süreceğini sanmam. Harita sizde kalsın. Adam formu doldurdu, kredi kartını aldı ve Toyota'nın kiralama belgesini imzalattı. Bütün ayrıntıların açıklanması bitince de Jennifer'a birkaç anahtar uzattı. İsviçre'de hoşça vakit geçirmenizi dilerim Frau March. Guten Tag. Jennifer uzaklaşırken görevlinin gözleriyle onu izlediğini, ardından da telefonu kaldırdığını görmedi. Mark Zürih'e sabahın 8'inde inmişti. Uçakta sadece 2 saat uyuyabildiğinden 8 saatlik Atlantik uçuşundan sonra kendini bitkin hissediyordu. Bagajını alıp gümrükten geçerken kimse onunla ilgilenmedi. Geliş salonundaki danışma bürosunu bulması da uzun sürmedi. Fellows ve Grimes'ın uçakta görmüştü. Hiçbir yanına yaklaşmamış, uçak iner inmez de her ikisi hızla kayboluvermişti. Charles Vincent Jones adına bırakılan zarf danışma bürosunda onu bekliyordu. İçinde makbuz ile anahtarı görünce doğruca emanete gitti. Makbuzu uzatınca karşılığında çadır bezinden yapılmış, kilidi sağlam bir çanta uzattılar. Erkekler tuvalizini bulup bölmelerden birine girdi. Kapıyı kilitledi. Çantanın içinde Kelsey'nin söylediği gibi bir Glock ile 3'te dolu şarjör vardı. Tuvaletten çıkıp geliş tablosuna baktığında saatin daha 8.45 olduğunu, Jennifer'in uçağının ise 10.55'te geleceğini gördü. Genç kız gümrükten geçip kiralık otomobil işini halledene dek öğlen olacaktı. Kılık değiştirmek için doluna birkaç kat elbise koymuştu ama bir de şapkaya ihtiyacı olduğunu düşündü. Havalimanındaki turistik dükkanlardan birine girip zeytin yeşili bir İsviçre Loden'i denedi. Aynaya baktığında gördüğü manzara kesinlikle gülünçtü ama bir de şapkanın geniş kenarı yüzünün büyük bir gölümünü gizliyordu. Yanında New York'tan aldığı diz boyunda olup her iki tarafta kullanılabilen bir yağmurluk vardı. Şapkayı yağmurlukla birlikte denediğinde kendini gülümsemekten alamadı. Jennifer onu böyle görse mutlaka bir kahkaha atardı. Kasaya doğru yürüdü. Bu şapka kaça? Wie viel? 150 Frank. Dipnot. 150 Frank. Dipnot. Ne kadar mı? 150 frank. Mark hızla hesapladı. Bir şapka için 100 dolardan fazla para, öyle mi? Satıcı burnundan kıl aldırmazcasına omuz silkti. Burası İsviçre, mein Herr. Dipnot. Şapka en iyi kalitedir. Dipnot. Bayım. Mark. Sana ne oğlum bu adam? Bu Sam amcanın parası diye düşündü. Kredi kartını uzattı. Alıyorum. 2 dakika sonra başında şapkası, üzerinde yağmurluğuyla terminalde yürürken bir vitrinde aksini gördü. Biraz gülünç görünüyordu ama bambaşka biri olup çıkmıştı. Saatine baktı, 9:15. Abis bürosuna gitmeden önce sıkı bir kahvaltı edecek zamanı vardı. Adına siyah bir Opel Omega ayırmışlardı. Kredi kartını uzatıp formu doldurduktan sonra Abis otoparkına yürüdüm. Koyu camlı Opel sağlam bir binek arabasına benziyordu. Valizlerini bagaja yerleştirdi. Terminalden çıkıp da Zürih çevre yoluna çıkan ana caddeye girdiğinde yağmur başlamıştı. Harita yanındaki koltuğun üzerinde açık duruyordu. Birkaç dakika sonra benzin istasyonunun hemen yanındaki ara yolu görüp daldım. Daha önce Avrupa'ya 2 kez tatil için gelmişti. İlk seyahatinde 18 yaşındayken 6 hafta boyunca otostop yaparak Almanya ve Fransa'yı dolaşıp öğrenci yurtlarında ve bitli otellerde gecelemiş. Ne var ki tatilin her dakikasının keyfini çıkarmıştı. İkincisi ona ufak bir servete mal olan ve Alan'la balayı için geldikleri Paris'te lüks içinde geçirdikleri 5 gündü. Oysa şimdiki seyahat tümüyle farklıydı. Evrak çantasından Sony alıcı ile izleme monitörünü çıkardı. Her iki cihazı da çalıştırıp yanındaki koltuğun üzerine yerleştirdi. İzleme monitörü havalimanının yönünü gösteriyor. Gösterge de sinyalin güçlü olduğunu belirtiyordu. Aynı zamanda da Toyota'daki verici böceğin hareket etmediğini, Mark Jennifer'ın kiraladığı cipin hala otoparkta olduğunu, genç kadının gelip almasını beklediğini anlayıp monitörü kapattı. Neredeyse 2 saat sonra hala orada oturmuş, gideceği yolu gözden geçirirken verici seslenmeye koyuldu. Ryan, orada mısın? Mark neredeyse yerinden sıçrayacaktı. Karşısındaki sesin Grimes'a mı yoksa Fellows'a mı ait olduğunu anlayamamıştı. Buradayım, seni çok net duyuyorum. Güzel, Grimes konuşuyor. Her şey yolunda mı? Sanırım. Öyleyse hazır ol. Hedef yola çok çıktı. İyi şanslar. Teşekkürler. Mark izleme monitörünü çalıştırınca yön göstergesinin değiştiğini gördü. Jennifer'ın arabası hareket etmişti. 5 dakika kadar sonra geçen beyaz Toyota'yı gözlerini önündeki yoldan ayırmadan direksiyonda oturan Jennifer'ı görünce kalbi gümbürdemeye başladı. Onu gözlediğinin farkında bile olmadan böylesine önünden geçip gitmesi tuhaf bir duyguydu. Bir suçluluk da hissediyordu ama burada onu korumak için bulunduğunu düşününce suçluluk duygusu kayboldu. Tek sorun onu kime karşı koruyacağımı bilememem. Mark Opel'i çalıştırıp Toyota'nın peşine düştü. Jennifer İsviçre'yi seviyordu. Ona göre İsviçre dünyanın en güzel ülkelerinden biriydi. Çocukken anne ve babasıyla İsviçre'yi gezmiş ve inanılmaz manzaralarını, zirveleri karla kaplı alplere, derin göllere ve buzla kaplı yalçın vadilerine hayran kalmıştı. Yolculuktan sonra yorgun olmasına rağmen Zürih'te geceleyecek zaman kaybetmekten kaçınmıştı. Şimdi de karanlık çökmeden İtalya sınırına varabilmek için acele ediyordu. Havalimanından otoyola çıkıp güneye yönelmeden önce haritaya bir kez daha baktım. 1 saat sonra da göl kenarındaki güzel Lüzen kentine varmış, yol boyunca uzanan E2 karayolunda batıya ilerlemeye koyulmuştu. Daha sonra E35'e sapıp çamlarla kaplı derin vadilerden, evleri ahşap isimsiz kasabalardan, sessizliğe gömülmüş köylerden Alp dağlarına doğru tırmanmaya başladım. Çevresindeki yamaçları güzel kulübeleriyle boyunları çanlı inekler süslüyordu. Sonra birden kendini dağları aşan Furka geçidinin dolambaçlı dik yollarını tırmanırken buldum. Vardığı kar ve buzla kaplı yükseklikten gördüğü manzara nefis kesiciydi. Furka geçidini aşıp öteki yamaca yöneldiğinde brüge varmıştı bile. Soğan biçimi kubbeleriyle çevresine hakim güzel Stockalper şatosunun gölgesindeki bu 100 yıllık kayak merkezi eskiden beri İsviçre'nin İtalya'ya açılan kapısıydı. Brig'in merkezini dolanıp daha güneye, Simplon geçidine ve İtalya'ya yöneldi. Sapyonlar insanı geldikçe geliyordu. Yanlarında bariyer olmayan şarampollerin ötesi yüzlerce metrelik uçurumdu. Yolları hiç tanımayan Jennifer'ın arabasını dikkatli sürmesi gerekiyordu. Sonunda öğle yemeği için bir dağ kafesinde mola vermeyi düşündüm. Dumanı tüten bir fincan koyu kahve ve peynirli dolgun bir sandviç alarak turistler için düşünülmüş seyir terasına çıktım. Hava inanılmaz derecede soğuktu. Çevresindeki bembeyaz dağların nefes kesici manzarasını seyrederken aşağıda Simplon geçidinin vadisi boyunca uzanıp giden İtalyan sınırını gördüm. Kafasında tüylü şapkası, yaşlı bir İsviçreli yürüyüşçü manzaranın keyfini çıkarmak için terasa gelmişti. Genç kadına bakıp gülümsedi. Sehr schön, nicht wahr? Sind Sie Ausländer? Dipnot. Almanca. Çok güzel, öyle değil mi? Yabancı mısınız? Jennifer pek az Almanca ve Fransızca biliyordu. Ancak merakını anlatacak kadar. Ja, aus Amerika. Dipnot. 5. Almanca. Evet, Amerika'dan. Amerika, sahi mi? Adamın yüzü parladı. Jennifer çevresindeki dağlara baktı. Bana Wasserhorn'u gösterebilir misiniz? Natürlich. Dipnot. Tabii, Almanca. Adam parmağını sol tarafa, uzağa, buzlu zirvesi bulutla çevrili, girintili, çıkıntılı ve yüksek bir tepeye uzattı. İşte, Wasserhorn şuradaki. Yoksa oraya tırmanmayı mı düşünüyorsunuz küçük hanım? Hiç niyetim yok. Çok akıllıca. Daha geçen gün buzulda bir ceset bulduklarını duydum. Zavallı adam yıllardır buzların içindeymiş. Mark dikkatini toplamakta zorlanıyordu. Adrenalin seviyesi yükselmişti ama hem İsviçre yolları yamandı hem de uçak yolculuğunun bitkinliği üzerine çökmeye başlamıştı. Sanki bütün bunlar yetmiyormuş gibi yükseklikte midesini bulandırıyordu. Uyanık kalmak için tek tarihi soğuk havaydı. Yanındaki camı iyice indirmişti. Arabanın içini dolduran dondurucu hava kemiklerini takırdatıyordu ama en azından uyanık kalmasını sağlıyordu. Gözlerini yoldan bir an bile ayırmamak, bu sırada da Jennifer'ın Toyota'sını gözden kaybetmemek zorundaydı. 2 saat sonra gözlerinde beyaz cebin şekilsiz bir lekeye dönmesine rağmen arada güvenli bir mesafe bulundurmayı başarmıştı. Trafik oldukça seyrekti ve bu tenhalıkta bile kendini izleyen başka bir araba görmemişti. Grimes ve Fellows'un işlerinin ehli olduklarını kabul etmek zorundaydı. Birden önündeki Jennifer'ın yol kenarındaki bir kafeye saptığını görüp arabayı onun 30 metre kadar berisinde yolun kenarına çekti. 15 dakika kadar sonra genç kadın yeniden göründü. Toyota'ya binip çıktı. Mark Opel'i çalıştırıp yeniden Jennifer'ı izlemeye koyuldu. Jennifer İtalyan sınır kasabası İselli'ye girerken güneş bulutlarının arkasından çıkmıştı. Yeşil üniformalı İtalyan görevli pasaportuna şöyle bir göz atınca sınırdan hiçbir sorunla karşılaşmadan geçti. 10 dakika sonra Varzo'ya giriyordu. Küçük, uyuşuk, tipik bir İtalyan kasabası olan Varzo'da Carabiniere karakolunu bulmakta hiç zorlanmadı. Duvarları hardal rengine boyanmış, sağlam görünüşlü, 3 katlı binanın cephesi parke taşı kaplı bir alana bakıyordu. Taş basamaklar 1. kat verandasına çıkıyor. Avluda da toprak saksılar içinde bir sürü bitki görünüyordu. Jennifer havada bir karakoldan çok bir evi andıran rahatlık duyunca İsviçre'nin düzenli titiz resmiyetine değil İtalya'da olduğunu hatırladı. Dış duvarlarda bir interkom cihazı gördü. Toyota'yı meydanın karşı tarafına park etti. Karakola doğru yürüyüp interkomun düğmesine bastı. Yukarıdaki verandada uykulu görünüşlü 2 adam belirdi. Üzerlerinde fanilaları ve donları gözlerini uğuşturarak aşağıya baktılar. İçlerinden biri pantolonunu giymeye çalışarak hoplaya zıplaya avluya doğru gelirken Jennifer gülmemek için kendini güç tuttu. Öğle yemeği saati geçerli epey olmuştu. Adamların öğle uykusunu böldüğünü düşündü. Merdivenlerden aceleyle kliğini düzenlemeye çalışan, gömleğinin eteğini pantolonun içine tıkıştıran genç bir onbaşı indi. Signorina, coste caduto? Jennifer İtalyanca bilmediği için burada bulunuş nedenini işaretlerle anlatmaya çalıştıysa da pek başarılı olamadı. Sonunda onbaşı hızlı bir İtalyanca ile bir şeyler bağırınca verandada kalın bıyıklı, 40 yaşlarında iri yarı birisi belirdi. Belinde tabanca kılıfı, ceketini kırmızı zırhlı pantolonun üzerine ilikleyerek veranda basamaklarına indi. Signorina, İngilizce biliyor musunuz? Si, biraz. Adım Çavuş Berti. Sizin için ne yapabilirim? Jennifer açıkladı. Lütfen beni izleyin Signorina. Çavuş önü düştü. Merdivenleri çık dağınık bir büroya girdiler. Adam genç kadına bir iskemle gösterip masanın ardına oturdu. Bu dosyayla Yüzbaşı Caruso adında bir yetkili ilgileniyor. Onunla konuşmanız gerekecek. Barty sanki İngilizcesinden emin değilmiş gibi duraksayınca Jennifer söze girdi. Onu görebilir miyim? Bürosu Torino'daki genel merkezde ama şu anda polisi ilgilendiren bir konu için maalesef İsviçre'de. Yarın öğleden sonra dönecek. Size daha fazla yardımcı olamadığım için beni bağışlayın Signorina. Babamın cesedi nerede? Torino'da. Görmek istiyorum. Barty omuz sikti. Özür dilerim ama mümkün değil. Teşhis sırasında Yüzbaşı Caruso'nun da hazır bulunması gerekir. Jennifer öfkelenmek üzereydi. Öyleyse babamı buldukları yeri görmek istiyorum. Bakın, bu konuda yüzbaşı ile konuşmanız çok daha iyi olur. Orası hem buradan uzak hem de tehlikeli. Zaten sizi oraya göndersek bile geri dönmeden karanlık basar. Çavuşun yardıma hazır olduğu pek söylenemezdi ama Jennifer adamın yapabileceği bir şey olmadığını, onun için Caruso'yu beklemesi gerektiğini anlıyordu. Pekala, ben de yarın Caruso ile görüşmeyi beklerim. Ne zaman daha uygun olur? Bana kalırsa öğleden sonra, 2'de diyelim. Bürosuna telefon eder, Torino'ya geleceğinize haber veririm. Barty çalışma masasının gerisinden ayaklanırken Jennifer, babamın cesedini görüp görmediğinizi sorabilir miyim? Dedi. Si, nasıl öldüğünü anlatabilir misiniz? Çavuş konuşacak gibi oldu, ardından fikrini değiştirdi. Yüzbaşıyı beklemeniz çok daha iyi olur, o size her şeyi anlatır. Jennifer yenilgiyi kabullenip içini çekti. Adam hiçbir şey anlatmayacaktı. Buralarda geceyi geçirebileceğim bir otel var mı? Kasabada iki küçük otel var. İsviçre sınırının hemen ötesinde de birkaç tane daha. Simplotan'daki Berghof, turistlerin çok rağbet ettikleri bir oteldir. Teşekkürler. Adamdan tek koparabildiği bir otel tavsiyesiydi. Kalkmaya davranırken, babamın cesedini bulan kişi Amerikalıydı değil mi diye sordu. Si, Chuck McCall adlı bir genç. Onunla konuşabilir miyim? Scusi, bu dediğiniz imkansız. Neden imkansız? Öldü de ondan. 15 dakika sonra Jennifer bu kez sınırı İsviçre yönünde aşıyordum. Vardo'nun turist konusunda pek hazırlıklı görünmemesi nedeniyle Simplot'unda gecelemeye karar vermişti. Dahası babasının cesedini buldukları budulda görmekte kararlıydı. Çavuş, dağcı Amerikalı'nın ölümüyle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınmış, sadece delikanlının Furka geçidindeyken bir kazaya uğradığını, İsviçre polisinin konuyu soruşturduğunu söylemekle yetinmişti. Amerikalı'nın ölümü Jennifer'ın tuhafına gitmişti doğrusu. Belki de Caruso ona daha fazlasını açıklardı. Önündeki yol sola doğru küçük ve sakin Simplon köyüne ayrılıyordu. Köy pek öyle bir şeye benzemiyordu. Kaldırım taşı kaplı, dar ve uzun iki sokak, uçlarında da soğan biçimi kubbeleri ve beyaz badanalı duvarlarıyla bir kilise, birkaç otel ve sıcak han. Köye girmek üzere yola dönerken dikiz aynasına baktığında 50 metre kadar gerisindeki koyu renk Opel'i gördü. Arabanın Varzu'dan buraya kadar uzanan bütün o dolambaçlı yol boyunca peşinde olduğundan emindi. Opel'in koyu renk camlarının yüzünden içerisini göremiyordu ama içinde izlendiğine dair tuhaf bir duygu vardı. Bir otelin yakınındaki otoparka girdi. Binanın üzerindeki levhada Berghof Otel yazılıydı. Çipten inerken Opel'in yanından geçip gittiğini gördüm. Arabanın koyu renk camlarında tehditkar bir şey vardı ancak Opel'in kaldırım taşlarının üzerinden köyün öbür ucuna gittiğini, oradan da Simplon ana yoluna sapıp gözden kaybolduğunu görünce bu düşünceyi kafasından silip attı. Mark'ın kafası karışmıştı. Jennifer'ın Varzo'daki Carabiniere karakolunun çıkışından beri genç kızı izlemişti. Torino'ya gideceğini düşünmüştü ama Jennifer tam tersini yapmış, yüz geri ederek Simplon'a dönmüştü. Bu da Mark'ı şaşırtmış, neler olup bittiğini merak etmesine yol açmıştı. Bildiği kadarıyla Paul March'ın cesedi Torino'da morgdaydı. Mark haritaya bakınca yeri açıkça belirtilmiş, Simplon'a Varzo'dan biraz daha yakın duran Wasserhorn'u gördü. Jennifer'ın babasının cesedinin bulunduğu yeri görmek istemesi dışında bir amacı olabileceğini düşünemiyordu. Belki de bir otel peşindeydi. Sınırı yeniden geçmesini açıklayacak başka bir neden göremiyordu. Birden telsizi ötmediye baktırdı. Ryan'ın sesiydi. Orada mısın Ryan? Evet, buradayım. 500 metre arkandayız. Bu kız ne yapıyor? Sanki Simplon'a geri dönüyormuş gibi. Ne yapacak ki? Belki de babasının cesedinin bulunduğu yeri görmek istiyor diye düşünüyorum. Öte yandan da epeyce geç oldu. Onun için geceyi buralarda bir yerde geçirecektir. Mantıklı. Bir süre bizim izlememizi ister misin? Yok, ben hallederim. Peki ama eğer bir otele girerse senin de yakınlarda bir başka otel bulup gözlerini ayırmaman gerekecek. Biz de aynı şeyi yapacağız. Tamam. Mark telsizi koltuğun üzerine bırakırken Jennifer'ın köye saptığını ve Berghof adlı bir otelin önünde durduğunu gördü. Altındaki yazıda Zimmer frei deniyordu. Otostop yaptığı günlerden oda sözcüğünün Almancasının Zimmer olduğunu, frei'in de bedava değil, mevcut anlamına geldiğini hatırlıyordu. Kaldırım taşlı sokağın karşı tarafında da birçok otel ve han bulunduğunu gördü. Ne var ki sokağın tek yönü olduğunu fark ettiğinde iş işten geçmişti. Yolun her iki yanında da otomobiller sıralandığından park edecek bir boşluk kalmamıştı. Arkasındaki otomobil de hızlanması için kornaya basıyordu. Hay lanet olası. Bunun anlamı Jennifer'ın yanından geçip gitmesi gerektiğiydi. Koyu renk camlar onu yeterince koruyabilirdi ama Jennifer'ın 10 metre uzağından geçerken genç kızın gözlerine Opel'e diktiğini gördüm. Mark köyden çıkarken ter içindeydi. Arabasını yolun kenarına çekip izleme monitörünü çalıştırdı. Gösterge sabit bir yön belirtiyor ve hareket etmiyordu. Bunun anlamı Toyota'nın durduğuydu. Allah kahretsin. Jennifer'ın Opel'i görmüş olması hiç hoş değildi. Bundan böyle daha dikkatli hareket etmek zorunda kalacaktı. Saatine baktı, 4'e geliyordu. Bir saat kadar bekleyip köye geri dönecek, Jennifer'inkinin yakınlarında bir otel bulmaya çalışıp genç kızın onu tanımamış olması için dua edecekti. Tavandaki meşe kalasları ve beyaza boyalı duvarlarıyla Berghof Oteli sıcak bir handan farksızdı. Jennifer resepsiyona doğru yürürken tezgahın ardındaki genç ve neşeli görünüşlü bir kadın telefonda konuşuyordu. Konuşmasını bitirince gözlerini kaldırdı. Ya, bu gece için tek yataklı bir odanız var mı? İstediğiniz kadar odam var. Kadın gülümsedi. İngilizcesi kusursuzdu. Sezonun sonuna geldiğimiz için otel neredeyse boş. Jennifer'ın bir form doldurmasını bekledi. Ardından da onu Simplon Vadisi'ne hakim, tavanı meşe kalaslı, oldukça büyük bir odaya götürdü. Pencereden görülen manzara nefisti. Eğer açsanız aşçıya sizin için bir şeyler hazırlamasını söyleyebilirim Frau March. Jennifer aç değildi. Ertesi gün babasının cesedini teşhis edecek olma düşüncesi içini kıpırtılarla dolduruyordu. Yine de bir şeyler yemenin iyi olacağına karar verdi. Teşekkür ederim. İyi olun. Seyakot. Yemek salonunda ya da aşağıda barda yiyebilirsiniz. Bana sorarsanız biraz daha canlı olacağı için bar daha uygun. Jennifer duş yaptı. Blue jean ve kazak giyip bara indi. Çam ağacından yapılma bir bölmeye oturdu. Şöminede bir odun ateşi yanıyor. Barın uzak ucunda da altı adam kendi aralarında sohbet ediyordu. Çoğunlukla köyün yerlisi çiftçilere benziyorlardı. İçlerinden ikisi ona sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi bakınca küçük bir köyde bir yabancının meraka davetiye çıkarabileceğini hatırladı. Kadın yeniden gelip önce menüyü uzattı, ardından da siparişlerini getirdi. Dumanı tüten bir kase Jägerspil çorbası, İsviçre peynirleri ve salamlarından oluşan bir tabak, karışık salata ve buz gibi bir bardak bira. Yemeğini bitirirken bardaki adamların ona baktıklarını fark ettim. Sonunda içlerinden biri yanına kadar gelip masanın üzerine içi beyaz sıvı dolu bir kadeh koydu. "Saygılarımla," dedi kusursuz bir İngilizceyle. "Yerel bir schnapps. Buralarda roket yakıtına en yakın şey olarak bilinir. Aslına bakarsanız çabuk içerseniz pek de o kadar kötü değildir. Amerikalısınız değil mi?" Orta boylu, 27'lerin sonunda hoş görünüşlü bir adamdı. Seyrek bir sakalı vardı ve kalkık yakalı alaca renk bir kazak ile blue jean giymişti. Jennifer adamın ona asıldığından emindi. Kadehi bir kenara itip olabildiğince terbiyeli, "Evet, Amerikalıyım," dedi. "İçki ikramınız için teşekkür ederim ama gerçekten kafamı dinlemek arzusundayım. Onun için sizce bir sakıncası yoksa?" Genç gülümseyip elini uzattı. "Tabii ama konuğum olduğunuzu düşünüp merhaba demek istedim. Anton Weber, bu oteli işletiyorum." Jennifer kızardı. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Turist misiniz Frau March? Çok mu belli oluyor?" Adam güldü. "Galiba öyle. Simplon'da çok kalacak mısınız?" "Hayır, sadece bir gece. Buradan geçiyordum da." "Yazık. Gerçekten yazık. Buraları o kadar güzeldir ki. Gördüğüm kadarıyla haklısınız. Yakınlarda bir yerde bir ceset bulduklarını duymuştum." Weber kaşlarını çatarak oturdu. "Duydunuz demek. En basitinden söylemek gerekirse son derece tuhaf bir hikaye. Dediklerine göre buzun içinde çok iyi korunmuş." Kaşlarını kaldırdı. "Gazeteci falan değilsiniz ya." Jennifer karşısına çıkan İlk yabancıya içini döküp gerçeği anlatmak istemedi. "Hayır, sadece merak ettim. Dikkat çekici bir öykü." Cesedi Wasserhahn buzulunda genç bir Amerikalı dağcı bulmuş. "Aslına bakarsanız bizim otelde kalmıştı ama 3 gün önce ölmüş. Furka geçidine uçmuş. Vücudu parçalanmış. Buradaki çavuşun anlattığına göre konuyu hala soruşturuyorlarmış ve ölümün kaza olup olmadığından emin değillermiş." Jennifer kasıldı. "Öldürülmüş de olabilir mi demek istiyorsunuz?" Anton Weber omuz silkti. "Bir şey söylemek imkansız ama dün 2 dedektif gelip odasını aradılar. Eşyalarını alıp götürdüler. Bana oldukça tuhaf geldi." Jennifer tüm vücudunun ürperdiğini hissetti. "Cesedin bulunduğu buzulu görmem mümkün mü?" "Tabii ama Wasserhorn'a gitmek için bir rehbere ihtiyacınız olacak. Karların eridiği bu mevsimde pek güvenli bir yer değildir. Orasını neden görmek istediğinizi sorabilir miyim?" "Sadece meraktan. Buzulun görülmeye değer bir yer olduğundan eminim." "Rehberi nereden bulabilirim?" Weber güldü. "Aslında tam karşınızda bir rehber var. Bu otelin işletmesini üstlenmeden önce hayatımı rehberlik yaparak kazanıyordum. Wasserhorn buzulunu çok iyi bilirim. Beni götürür müsünüz?" "Neden olmasın? Gerçek bir tırmanış değildir. Daha doğrusu zorlu bir yürüyüş de denebilir. Zamanınızın karşılığını memnuniyetle öderim." Weber gülümsedi. "Öyle bir şeye hiç gerek yok. Sizinle birlikte bunun bir zevk olarak düşünürüm. Yanınızda malzeme var mı?" "Malzeme mi?" "Dağcılık malzemesi, çizme falan?" "Maalesef." Weber omuz silkti. "Fark etmez. Usta dağcı olan kız kardeşim Greta'nın size gereken malzemeyi vereceğinden eminim. Otele geldiğinizde karşılaştığınız genç kadın Greta'ydı. Sizinle hemen hemen aynı ölçülere sahip. Yarın sabah 6:30'da burada buluşuruz. Kahvaltıdan sonra Wasserhorn'a tırmanıp arabayla gidebildiğimiz kadar gideriz. Ondan sonra da yola yayan devam ederiz. 2 saatten fazla tutmaz. İçinize sıcak tutacak bir şeyler giyin. Yukarısı bayağı soğuk olur. Jennifer kadehini kaldırdı. Teşekkürler. Schnaps'tan bir yudum aldı. Boğazından aşağıya lav gibi bir sıvı aktığını hissedince yüzünü acıyla buruşturdu. Aman tanrım. Weber güldü. Sizi uyarmadığımı söyleyemezsiniz. Ayağa kalkıp yeniden elini uzattı. Şimdi müşterilerimin yanına dönsem iyi olacak. Sizinle tanışmak bize etti Frau March. Mark köye geri döndü. Jennifer'ın otelinin önünden geçerken Toyota'nın hala orada olduğunu gördü. Sokağın hemen karşısında başka bir otel vardı. Die Seefelder. Dış duvarlardaki el yapımı pastel renkli Alp Av sahneleriyle köyün en pahalı oteli gibi duruyordu. Ama en iyi tarafı otoparkın arkada olması, böylelikle Opel'in görünmeyecek olmasıydı. Asıl sorun Jennifer'ın geceyi Berghof'ta geçirme niyetinde olup olmadığını bilememesiydi. Sadece tahmin yürütebilirdi ama bu da almak zorunda olduğu bir riskti. Otelin arka tarafına dolandı, arabasını park edip resepsiyona yürüdü. Tek kişilik bir oda istiyorum. Resepsiyon görevlisi başını kaldırıp İngilizce cevap verdi. Tabii efendim, kaç gece için? Muhtemelen sadece bir gece için dedi Mark. Bir de sokağa bakan bir oda olsun.